Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızın daimi konuğu araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Çavuşoğlu Pompeo görüşmesi, Manbij ve Kuzey Irak'taki harekatı konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Manbij üzerinde uzun süredir diplomasi trafiği devam etmekteydi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrası Manbij için yol haritasının belirlendiğini açıkladı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında belirlenen yol haritasını konuşmadan önce Manbij üzerinde iki ülke arasında geçtiğimiz yıllar ne gibi müzakereler olmuştu, hatırlatabilir misiniz?
Evet. Aslında biraz bu Manbij mevzusu nasıl başladı? Onu ortaya koyarak sözlerime başlayayım. Manbij tabii önemli bir bölge. Fırat'ın hemen batı yakasında. 2004 Suriye sayımlarına göre 100 bin civarında insanın yaşadığı bölge. Kırsalıyla birlikte bu rakam çok daha artıyor. 2012 yılında Suriyeli muhalifler bu bölgeyi rejim güçlerinden ele geçirmişti. Rejim ordusu bölgeden çekildi. Ardından 2 yıl boyunca muhalifler tarafından kontrol edildi. Zaten demografik yapısına da baktığımızda çoğunlukla Sünni Araplardan oluşan neredeyse %90 mertebesinde, kısmen de Türkmenlerin ve az sayıda Kürtlerin olduğu bir bölgeydi. Ama 2014 yılında DAEŞ bu bölgeyi de diğer muhalif bölgeler olduğu gibi Deir-i-Zor, Rakka, işte Baba kadar uzanan hatta Manbij'i de ele geçirmişti. Bu bölge DAEŞ'in kontrolünde kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ise 2014'ün ortalarından itibaren Suriye politikasını değiştirerek malumunuz PKK ile birlikte bir angajman oluşturmuştu ve Suriye demokratik güçlerini inşa etmişlerdi. Şimdi bu yapılanma 2015'in sonlarından itibaren ve 2016'nın ortalarında Manbij'i ele geçirdi. Tabii çok yoğun Amerikan Hava Kuvvetleri'nin desteği oldu. Bizdeki istatistikler Manbij harekatı boyunca Amerikan 960'tan fazla hava saldırısı yapması söz konusuydu ve bu bölgeyi çok sayıda sivilin hayatını kaybetme pahasına ele geçirdiler. Tabii Türkiye açısından bu kabul edilemez bir durumdu. Çünkü Türkiye evet DAEŞ'in bu bölgeden elimine edilmesi gerektiğini muhakkak savunuyor. Ama başka bir terör örgütünün bölgeye girmesini, yani PKK'nın Fırat'ın özellikle batı yakasına geçmesini arzu etmiyordu. Bunu bir kırmızı çizgi olarak ortaya koymuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden de aslında bu konuda görüşmeler yaparak taahhüt almıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda sözlerini yerine getirmedi. Burada iki PKK varlığının olmayacağını, bu bölgenin yerel Arap unsurlar tarafından yönetileceğini iddia etmişti. Ama zaman içerisinde bunun böyle olmadığını, doğrudan PKK'nın bölgede hakimiyet ve tahakküm kurmaya başladığını gördük. Burada Manbij askeri meclisini oluşturdular. Bir paravan yapılanmaydı bu. Aslında doğrudan PKK'ya bağlı bir şekilde bölgenin yönetildiğini biliyoruz. Obama yönetimi döneminde Türkiye'nin baskıları sonucu aslında Manbij konusunda bir mutabakat o dönemde oluşmuştu. Amerika Birleşik Devletleri YPG'nin bu bölgeden çekileceği garantisini yeniden Türkiye'ye verdiler. Ama zaman içerisinde yine bu sözlerin yerine gelmediğini gördük. Hatta PKK Manbij'i ele geçirdikten kısa bir süre sonra da Cerablus Askeri Meclisi adı altında yine paravan bir yapılanma kurdu ve Cerablus'a da ilerleme niyetindeydi. İşte tam da o dönemde Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi söz konusuydu. Türkiye ise bunu öngördüğü için PKK'nın DAEŞ'le mücadele görüntüsü adı altında Fırat'ın batısında da Afrin'e kadar uzanan alanı da ele geçirip kantonlarını birleştireceğini, sahip olduğu bölgeler arasındaki toprak bütünlüğünü koruyacağını görüyordu ve bunu kendi jeopolitik çıkarları açısından da Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da büyük bir tehdit olarak gördüğü için doğrudan hamle yaptı ve o dönemde Fırat Kalkanı harekatını başlattı. PKK unsurları Cerablus'a ulaşmadan hızlı bir şekilde bir sürpriz hamleyle bölgeyi ele geçirdi ve PKK'yı da bölgeden geri çıkarttı. Ancak o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin yine devreye girerek işte Sacır Nehri üzerinde asker konuşlandırdığını ve Türk ordusunun ilerlemesini engellediğini gördük. Bunları detaylarını yine anlatırız. O dönemde karşılıklı bir güvensizlik oluştu. Türkiye de facto adımlar atma kararı aldı ve nihayetinde Amerika verdiği hiçbir taahhütü ve sözü şimdiye kadar tutmamıştı. Ama tabii ardından Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nın gelmesi, Türkiye'nin elinin sahada güçlenmesi, PKK'nın askeri olarak ağır bir yenilgi uğratılması ve Afrin'de oluşan domino etkisinin Membiç gibi bölgeleri de vurmaya başlaması etkili oldu. Membiç'teki Arap nüfusun mobilize olmaya başladığını, PKK'ya karşı adeta isyan eder noktaya geldiğini gördük. Membiç Amerika için de PKK için de yönetilemez bir noktaya gelmişti. İşte tam bu şartlar çerçevesinde şimdi yeniden taraflar masaya oturdu. Hı hı. Aslında Türkiye zorla Amerika'yı masaya oturttu. Hı hı. Pompeo'dan önce Tillerson döneminde aslında bu görüşmeler başladı. Bir mutabakat o dönemde de oluşmuştu ama Trump'ın Tillerson'ı bir anda görevden alıp yerine Pompeo ataması ve arada geçen süreç biraz yavaşlattı
İlk gidişatı. İlk görüşmeler Tillerson döneminde
başladı. Tabii Tillerson döneminde başladı. Bir mekanizma oluşturdu. Burada hem ordu mensupları hem istihbarat hem de güvenlik bürokrasisinden farklı isimler, taraflar bir araya geldi ve birkaç defa hem Ankara'da hem Washington'da görüşmeler yaptılar ve bir zemin aslında oluşmuştu. Şimdi son Pompeo ve Çavuşoğlu görüşmesinde de nihai anlaşma sağlandı, imzalar atıldı, bir mutabakat ortaya kondu. Temelde Türkiye'nin talepleri yeni oluşan gerçeklik çerçevesinde Amerika'nın da kabul etmesiyle karşılanmış oldu.
Peki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Membiç için belirlenen yol haritası neleri kapsamaktadır?
Tabii basın açıklandığı şekilde ortaya korsak 3 aşamalı bir geçiş sürecinden bahsediyoruz. Şimdi önümüzdeki ay yine teknik ekipler, müzakere heyetleri bir araya gelerek yol haritasını somutlaştıracaklar. Burada ilk adım olarak YPG unsurlarının bölgedeki yani PKK'nın Suriye örgütlenmesi olan terör örgütü mensuplarının bir aylık bir süre içerisinde Membiç'i terk etmesi öngörülüyor. Bu sırada da ağır silahlarını oluşturacak bir komisyona tamamen devrederek Türk ordusunun da tabii gözetiminde gerçekleşecek bu süreç. Fırat'ın doğusuna PKK unsurları geçecek. Ardından Türk ordusu bölgede konuşlanmaya başlanacak. Amerikan ordusuyla birlikte Türk ordusu güvenliği tamamen tesis ettikten sonra yerel Arap aşiretlerinden ve yerel diğer unsurlardan bir yerel meclis oluşturulacak ve bu meclis artık Membiç'i yönetmeye başlayacak ve nihayetinde eğer bu model başarılı olursa Fırat'ın doğusunda PKK'nın yine tahakküm altındaki işte Arap yoğunluklu Tel Abyad gibi, Rakka gibi bölgelerde de uygulanmaya çalışılacak.
Peki YPG'nin silahları kimin elinde kalacak? Türkiye'nin mi, Amerika'nın mı?
Amerika Birleşik Devletleri'ne bu devredilecek ve Amerika Birleşik Devletleri tabii bu silahları doğrudan kendisinin kullanması mümkün değil. Daha asimetrik güçlere göre dizayn edilmiş silahlar, zırhlı araçların bir kısmı yine öyle. Onlar da muhtemelen bölgede teşkil edilecek, Araplardan oluşacak güvenlik güçlerine bu silahları yine Türkiye'nin gözetiminde teslim edecekler ardından.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Membiç için belirlenen yol haritası sizce ne gibi tehlikeler ve meydan okumalar barındırıyor?
Şimdi birincisi tabii güven ilişkisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce de Türkiye'ye özellikle Membiç konusunda defalarca söz verdiğini ama bu taahhütleri yerine getirmediğini görmüştük. Şimdi ilk defa yazılı bir mutabakat oluştu. Bu dünyaya deklar edildi. Bu açıdan bir bağlayıcı durum oluşturuyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri tabii zamana yayılacağı için bu süreç. Bu dönem içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinin gerginleşmesi, farklı olayların cereyan etmesi gibi ihtimaller var. Bu durumda da tabii Amerika süreci iyice yavaşlatabilir. Yine bölgede provokasyonlar gerçekleşebilir. Özellikle Türk ordusunun Membiç'e girdiği dönemde Türk ordusuna yönelik PKK unsurlarının saldırı yapma ihtimalleri söz konusu olabilir. Çünkü nihayetinde PKK Membiç çok önemli bir yer olarak görüyor. Fırat'ın artık Batı yakasında tek dayanakları, son kaleleri. Evet. Çünkü Afrin Türkiye tarafından elimine edilince ileride Akdeniz'e açılma hayallerini hala koruyabilmek adına Membiç'e tutunmak istiyorlar. Yine Membiç jeopolitik açıdan da önemli bölgede. Hemen güneyinde Tişrin Barajı var. Suriye'nin en büyük elektrik sağlayan barajı. Yine Fırat'ın üzerinde olması Membiç'in ve buradaki M4 stratejik güzergahları, lojistik hatların üzerinde olması Membiç'i önemli kılıyor ve nüfusu çok önemli. Hı hı. Yüksek bir nüfus barındırıyor. Buradan zorla PKK'nın genç yaşta çocukları, kız ve erkek çocuklarının silah altına aldığını biliyoruz. Bu kaynaktan da mahrum olmak istemiyorlar. Yine ağır bir yenilgi almış olacaklar. Dolayısıyla bu süreci provoke etmeye, engellemeye, Türk ordusuyla Amerikan ordusunu karşı karşıya getirmeye yönelik hamleler içerisine girebilirler. Bu tip riskler var. Ama temelde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bitiyor. Amerika gerçekten samimiyse bu süreç bence olumlu şekilde noktalanacaktır. Ama Amerika eğer yine Türkiye'yi oyalamaya çalışıyorsa nihayetinde bunun emarelerini de görmeye başlayacağız diye düşünüyorum.
Evet. Membiç'i kontrol eden YPG paravan örgütü Membiç Askeri Konseyi yaptığı açıklamada YPG'nin Membiç'i Fırat'ın doğusunda çekildiği yönünde ifadeler bulunuyor. YPG'nin gerçekten Membiç'i terk ettiği nasıl kontrol edilecek? Evet.
Ya burada bir oyun oynanıyor tabii. PKK malum Türkiye'de de, Irak'ta da, Suriye'de de devamlı isim değiştirerek makyaj örgütler kurarak bunların altında kendi varlığını gizlemeye çalışıyor. Suriye Demokratik Güçleri bu şekilde aslında 2015 yılında tüm Kuzey Suriye'de inşa edilmişti. Hatta Amerikalı general, CENTCOM generali bunu bizzat kendi direktifleriyle o dönemde yaptıklarını itiraf etti. Yine işte PKK'dan Kongregel'e, ardından KCK'ya, onun altında işte her İran'da PJAK'tan, Irak'ta PJTK'ya kadar birçok farklı örgüt altında teşkilatlanmış bir PKK var. Son taktikleri ise Suriye'de yerel meclisler oluşturmak. İşte Membiç Askeri Meclisi böyle bir yapı. Sözde Araplar tarafından görüntüde yönetiliyor ama arka planına baktığımızda doğrudan PKK'nın kontrolünde olan bir konsey var. Bunların tabii iddiaları YPG'nin buradan çekildiğine yönelik bu bağlamda. Başından beri aslında onlar YPG'nin ciddi bir askeri varlığı olmadığını, sadece askeri danışmanları olduğunu ve Membiç Askeri Konseyi'ye bağlı güçlere ittiklerini iddia ediyorlardı. Tabii bu tamamen bir senaryo. Şu an işte YPG'nin çekildiği iddiası da benzer senaryonun farklı bir bölümü diyebiliriz.
YPG'nin Membiç'i terk etmesi sonrasında Membiç Askeri Konseyi gibi YPG'nin bölgedeki paravan örgütleri ne olacak? Devam edecek mi bu örgütler?
Tabii Türkiye'nin işte temel ortaya koyduğu taleplerden birisi bu. Kesinlikle Türkiye PKK'ya müzahir Arap unsurların yeni oluşacak meclislerde yer almaması gerektiğini söylüyor. Oluşturulacak bu teknik heyet işte bir ay sonra bunları daha detaylandıracak. Muhakkak ki PKK ve Amerika hatta bir şekilde PKK'ya müzahir Arap unsurları da yerel yönetimlerde yer almasını sağlamaya çalışacak. Ama Türkiye bu konuda kararlı. Tabii bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Aslında bölgedeki PKK'ya şu anda müzahir gözüken, PKK ile işbirliği yapan Arap unsurlar da aslında PKK'nın ideolojisini benimsedikleri için, kabul ettikleri için onunla birlikte hareket etmiyorlar. Bir çıkar çerçevesinde. PKK bir güç olarak oraya geldi. Arkasında Amerika var. Amerika'nın hem silah desteğe, maddi desteğine sahip bir örgüt. Dolayısıyla pragmatik çıkarcı yapılarda hem bazı küçük Arap aşiretleri hem bireysel anlamda örgütler PKK ile birlikte hareket ettiler. Mesela Burkan Al-Fırat örgütü Membiç için önemli bir örnek. Daha önce ÖSO ile hareket ediyordu. Amerika'nın desteği alan bir örgüttü. Ardından Amerika eliyle PKK'ya eklemlendi ve Membiç Askeri Konseyi'nde bir rol üstlendi. Hı hı. Şimdi bu tip yapılar PKK'nın sahici bir şekilde bölgeden çekilmesi ve yeni denklemin oluşmasıyla aslında bir anda PKK ile ilişkisini de bitirebilirler. Ama gene de Türkiye bu konuda çok hassas. Ciddi bir organik ilişkisi olan aktörlerin tamamen elimine edileceği bir yeni bir denklem oluşturmak için çaba sarf edecek. Amerika ile yürütülen görüşmeler de bu bağlamda olacak.
Aslında Araplar da PKK'yı bölgede istemiyorlar değil mi?
Muhakkak yani orada da bir milliyetçilik var. Çünkü PKK hem Kürt milliyetçiliğini negatif anlamda dayatıyor hem de Öcalan'ın Arapların hazmedemeyeceği sapkın ideolojisini zorla insanlara, halka dayatmaya çalışıyor. İşte okullarda Öcalanizm bir şekilde çocuklara dayatılıyor. Küçük yaşta kız erkek çocukları zorla silah altına alınıyor. Normalde Arap toplumunun hazmedemeyeceği, kabul edemeyeceği bazı uygulamalar içerisinde. Dolayısıyla bu bir mecburiyetten de şekillenmiş ve çıkar ilişkiler üzerinden şekillenmiş bir durum var. Bu değişirse, PKK'nın durumu değişirse, PKK'nın yanında yer almak bir değerden ziyade maliyete dönüşürse bir anda oradaki Araplar PKK'yı terk edeceğini, hatta onunla çatışmaya dahi girebileceklerini öngörüyoruz.
Membiç'e yönelik yol haritası belirlenmişken Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine tekrar nakledilmesinin gerçekleşmesini bekliyor musunuz? Eğer Süleyman Şah Türbesi eski yerine nakledilirse Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma Suriye Türkmenleri olarak türbeyi korumaya hazır olduklarını açıklamıştı. Sizce bu açıklamanın sahadaki karşılığı ne olur?
Ya tabii Süleyman Şah Türbesi meselesi önemli. Nihayetinde uluslararası anlamda meşru olarak Süleyman Şah'ın bulunduğu, türbesinin bulunduğu şey Karakozak bölgesi Türkiye'ye ait bir toprak parçasıydı. Ama bölgeyi DAEŞ'in işgal etmesi çerçevesinde Türkiye geçici süre türbeyi yine Suriye toprakları içerisinde yer alan Eşme bölgesine taşıdı ve buraya bayrak dikti. Şimdi uygun konjonktür oluşturulduğu takdirde Türkiye bir anda Membiç'e hamle yaparken aynı zamanda Membiç'in hemen Fırat'ın öteki yakasında olan Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu bölgeye de tekrardan bence hamle yapacaktır. Süleyman Şah'ın Eşme'ye taşınan türbesi bu bölgeye taşınacaktır. Ve bu bağlamda da tabii burada bir askeri etkinlik de oluşturulacak. O bölge şu anda hala YPG tarafından kontrol ediliyor. Ama Türkiye tabii bu Membiç'te de etkili olunca o bölgede de ağırlığını artıracak ve türbenin tekrar taşınmasıyla birlikte o bölgenin de askeri olarak Türkiye tarafından kontrol edilmesi mümkün olacak. Tabii bölgede çok sayıda Türkmen köyü de var. Hı hı. Yine Membiç'in güney hatlarında da Karakozak bölgesinde de çok sayıda Türkmen köyleri var. Ve bu Türkmen gençleri aslında şu anda Türkiye'nin oluşturduğu milli ordunun altında silahlanmış ve organize yapılar haline gelmiş durumdalar. Onlardan bazı güçlerin kaydırılması ve o bölgede türbenin ve Türk toprağının korunması tabii temin edilebilir. Türk ordusu da bununla birlikte görev alabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Türkiye'nin bir yandan Aslan'a süreciyle Rusya ve İran'la müzakerelere devam ederken diğer yandan Amerika ile ortak çalışma grubu kurmuş olması Türkiye'nin Suriye'deki konumu hakkında neyi göstermektedir?
Evet. Türkiye bir denge politikası izliyor. Suriye devrinin başında aslında Türkiye batılı ülkelerle, Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle ve bazı Körfez İslam ülkeleriyle birlikte hareket ediyordu. Temel hedef Esed rejiminin devrilmesi ve Suriye muhalefetinin bir şekilde iktidara taşınmasıydı. Ama Amerika Birleşik Devletleri çok siyasetini, Suriye siyasetini yalpalamaya başladı. Özellikle DAEŞ'in ortaya çıkmasıyla PKK ile angajımı kuran, Suriye muhaliflerine destek olmaktan vazgeçen bir görüntü içerisine girdiler. İkili oynamaya başladılar. Hatta Esed rejimini ayakta tutacak bazı hamleler yaptılar. Türkiye bunu gördüğü için politikasını değiştirdi. Suriye muhaliflerinin hem mevcut kazanımlarını koruyabilecek hem artık insani krizi bitirecek siyasal bir çözüm oluşabilmesi adına Rusya ve İran'la Aslan'ın sürecini hayata geçirdi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ile olan ittifakı ve müttefikliği devam etse de Rusya ve İran'la da kurduğu yeni angajmanla iki tarafı birbirine karşı dengeli bir şekilde kullanarak hem kendi çıkarını maksimize edebilmek hem Suriyeli muhaliflerin kazanımlarını korumak, PKK tehdidini bertaraf edebilmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma amacı içerisine girdi. Özellikle Amerika ile Rusya'nın çıkarlarının da şu anda çeliştiği, çatıştığı bir dönemde Bu iki gücü birbirine karşı bir denge unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. İdlib'de nasıl Rusya ile bir angajman oluştuysa, Afrin Harekatı bu çerçevede gerçekleştiyse, şimdi kuzeyde de Membiç'te de Amerika ile bir şekilde bir politika işbirliği yapabiliyor. Buna yönelik bir politika üretiyor. Özellikle Esed'in meşruiyetinin yitirildiği bir noktada Esed rejiminin devrilmesiyle ilgili Amerika'nın bazı yeniden olumlu dönüşleri söz konusuydu. Bu konuyu irdelemeye çalışıyor. Ama Türkiye dediğim gibi Aslan'a da sürecine de sadık. Açık bir şekilde kartlarını oynuyor. Arkadan iş çevirmiyor. Ama anlaşabildiği noktalarla, ülkelerle bir araya geliyor. Anlaşarak sonuç üretmeye çalışıyor. Karşı durduğu noktalarda net bir şekilde pozisyonunu ortaya koyuyor.
Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dal Harekatı, İdlib'e gözetim noktalarının kurulması ve şimdi Membiç için yol haritasının belirlenmesine ek olarak Türkiye aynı zamanda diğer komşu ülkesi olan Irak'ta kararlılık harekatını sürdürmekte. Irak'ta devam eden harekat hangi aşamadadır ve harekatın amacı nedir?
Bu önemli tabii. Şunu bence dinleyicilerimizin iyi anlaması gerekiyor. Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birçok şey değiştiği gibi Türkiye'nin güvenlik doktrini de tamamen yeniden yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği yeni güvenlik doktrininde çok daha proaktif şekilde Türkiye yönelik tehditlerin kaynağında bertaraf edilmesi hedeflendi. Hem Türkiye içinde PKK, DAEŞ, FETÖ gibi yapılanmalara yönelik yoğun baskı oluşturulup harekat ve operasyonlar düzenlenirken aynı zamanda sınır ötesi tehdidin kaynağına yönelik de harekatlar gerçekleştirildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı bu bağlamdaydı. Şimdi de Irak'ta kararlılık harekatını görüyoruz. Mart ayında başladı. Aslında bu medyaya çok yansıtılmadı.
Evet, medyada çok fazla yer almadı.
Sessiz düşük profille. Hı hı. çok tepki oluşmasını da engelleyerek Erbil ve Bağdat'tan bu işi yürütmeye çalışıyor. Şu anda 30 kilometre kadar derinliğe inilmiş durumda ve Kandil'e 25 kilometre kaldı. Burada komando tugaylar, özel kuvvetler, özel harekatlar, jandarma özel kuvvetlerin içerisinde yer aldı. Çok kapsamlı bir askeri harekat görüyoruz. Hava kuvvetleri çok etkili bir şekilde destek veriyor. Yakın hava destek unsurları, özellikle insansız ve hava araçları, SİHA ve İHA'lar ciddi anlamda destek oluyor. Burada tabii Türkiye'nin Irak'ta da PKK varlığına, kendisine yönelik terör tehdidine yönelik bir hamle yaptığını görüyoruz. Bir yandan Sincar, Fişabur, Rabia sınır hattı bölgesini Türkiye önemsiyor ve buradaki terör tehdidini elimine etmek için arayışlar içerisinde özellikle Bağdat'la bir askeri angajmanı sürmek istiyor. Ama bir yandan da PKK'nın ana karargahı olan Kandil'e doğru yürüyor. Ben doğrudan Kandil'e çok kapsamlı bir harekat düzenleneceğini düşünmüyorum ilk etapta. Ama öncelikle Kandil'in etrafının çevrileceği, Kuzey Irak'la PKK'nın diğer askeri üsleri arasındaki izolasyonun kesileceğini düşünüyorum. Ardından ise konjonktür oluşturduğu takdirde, özellikle İran'la da eğer anlaşılabilirse, Kandil'e yönelik daha kapsamlı geniş bir harekatın başlayabileceğini düşünüyorum. Hı
hı. Peki Türkiye'nin Kuzey Irak'ta devam eden harekatının zorlukları nedir? Yani terörle mücadele kapsamında Türkiye'ye getirisi nedir?
Evet. Tabii çok zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Topografik açıdan binlerce metre yükseklikte zorlu bir coğrafya, dağ silsilesi. PKK'nın bu bölgelerde işte gerilla tipi bir mobilizasyonu söz konusu. Mağaraları da kendilerine lojistik üsler yapmış durumdalar ve tabii ne yazık ki Irak Kürdistan bölgesel yönetimi de buna yıllarca ses çıkarmamış ve özellikle bölgede DAEŞ'in varlığından oluşan kaosta da PKK bu bölgedeki etkinliğini ve gücünü artırmıştı. Harekat başlamadan önce yaklaşık 600 civarında bölgedeki köy Dohuk'tan Zaho'ya, işte Kandil'in eteklerine kadar PKK tarafından kontrol eder hale gelmişti. Şimdi Türkiye çok zor şartlarda, ağır tanklar ve zırhlı araçların olmadığı, çünkü coğrafya açıdan o dağları onları çıkartamıyorsunuz. Doğrudan piyadelerle, özel kuvvet unsurlarıyla bu bölgelerde harekat düzenliyor. Bunun ötesinde tabii PKK'nın elinde aynı Afrin'de olduğu gibi asimetrik silahlar var. İşte Amerika'nın ne yazık ki YPG'ye yaptığı bu yardımlar doğrudan PKK'nın diğer unsurlarını, HPG'lilerin de eline geçmiş durumdalar. Güdümlü antitank füzeleri sıklıkla kullanıyorlar. Irak'taki harekatta da Türk ordusunun şehit verdiği saldırılara baktığımızda hep bu tarz sofistike silahlarla yapılmış eylemler olduğunu görüyoruz. Tabii çok geniş bir coğrafya. Topografik açıdan çok zor bir coğrafya. Ama buna rağmen şu ana kadar çok başarılı bir şekilde harekat devam ediyor. 2 aylık süreçte 420 civarında PKK unsur burada elimine edilmiş durumda ve Kandil'e kadar 25 kilometre bir alan kaldı. Harkuk gibi çok önemli bölgeler ve bu bölgedeki PKK üstlenme bölgeleri, askeri kampları elimine edildi, yok edildi ve geniş bir alan buradan kontrol edildi. Tabii Türkiye'nin temel stratejisi şu anda Kandil'i izole etmek, ardından Sincar ve Fişavur gibi bölgelerde de terör örgütünü elimine edip Irak ve Suriye balansını tamamen kesmek. PYD'yi Fırat'ın doğusunda ve Irak sınırına kadar dar bir alana sıkıştırmak. Kandil'de de PKK'nın diğer üst yönetimini sıkıştırabilmek. Özellikle insansız hava araçlarının bu kadar etkili kullanılması zaten PKK unsurlarının mobilizasyonu ciddi anlamda elimine edilmişti. Şimdi komuta kontrol noktalarında ve ana lojistik hatlarının da kesilmesi söz konusu olacak. PKK'nın ciddi anlamda zayıflatıldığını göreceğiz bu sayede.
Kuzey Irak'ta devam eden harekat için Peşmerge güçlerinin, Irak merkezi hükümetin ve İran'ın tutumu nedir?
Tabi bu önemli. Bunlar paydaşlar olması gereken gruplar. Bağdat'la özellikle İKYB'nin gayrimeşru referandum çabasından sonra bir ortaklık oluştu ve PKK'ya yönelik de bazı olumlu sinyaller alındı. Kerkük'ten mesela PKK'nın çıkartılması söz konusu oldu. Mahmur'da bazı adımlar atıldı. En son Irak ordusu ve Haşhabi güçleri Sincar'ın bir kısmını PKK'nın elinden aldılar ve PKK Y5'e güçleriyle bölgede kalsa da bir kısmı bölgeyi terk etti. Bunlar olumlu gelişmelerdi ama Türkiye tam olarak Bağdat'tan istediğini alamadı. Sincar'ın tamamının, Fişabur'un ve Rabia hattının da kesilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama burada Amerika'nın özellikle devreye girdiği ve Irak ordusunun daha fazla ilerlemesini engellediği söyleniyor. Yine Haşhabi unsurlarıyla PKK arasında zaman zaman gerilim olsa da bir ittifak olduğu da belli bölgelerde görülüyor. Bu da Türkiye'nin arzu etmediği bir durum. İran ise daha ikili oynuyor. zaman zaman Türkiye ile birlikte hareket etse de PKK ile hala bir angajman içerisinde olduğunu görüyoruz. Afrin harekatında bunu çok net olarak gördük. İran'ın nüfusu altındaki Şii milisler doğrudan Afrin'e geldiler. Türk ordusuna karşı PKK'larla omuz omuza savaştılar. İran medyası muazzam bir kara propaganda yaptı Türkiye'ye karşı. Tabii bu ittifak ilişkisine ve komşuluk ilişkilerine kesinlikle uymayan bir hareket. Şimdi Türkiye Kandil'e doğru ilerlerken İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bölgedeki bazı yerleşim alanlarını insansızlaştıracaklarını ve Türk ordusunun yaptığı harekata kısmen destek vereceği anlamına geliyordu bu. Ama aynı zamanda hala PKK ile ilgili bazı İran'ın sıkıntıları da söz konusu, angajmanı devam ediyor. Türkiye'de bu konuda izle gör politikası yürütüyor. İran'la diplomasi yürüterek İran'ın terörle mücadelede Türkiye'ye destek vermesini sağlamaya çalışıyor.
Kuzey Irak'tan tekrar Suriye'ye gelecek olursak, Suriye'deki şu anda son durum nedir? Sağda kimin eli güçlü? Evet. Esed rejiminin kontrol altına aldığı bölge genişledi mi?
Şimdi tabii Suriye çok dinamik bir süreç yaşanıyor. Birçok aktör var, yerel aktörler var. Yerel aktörlerin ötesinde hem bölgesel hem de küresel güçlerin adeta vekaletler savaşı yürüttüğü bir bölge. Amerika Birleşik Devletleri hala PKK ile angajmanını kuzeyde devam ettiriyor. Derizor'a kadar inmiş durumda. Bunun ötesinde Türkiye ise Suriyeli muhaliflerle ilişkisini devam ediyor. Bunu önümüzdeki programlarda daha detaylı bir şekilde
değerlendiririz. Programımıza ara veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maden işçileriyle iftar programındaki konuşmasını dinliyoruz. Türkiye penceresinden.